Oysa adımız da olduğu için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında siz kıymetli dinleyicilerimizle bugün de buluşmanın güzelliğiyle hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Bize ulaşabileceğiniz, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Türkiye'de son zamanlarda tıbbi ve aromatik bitkiler pazarı önemli bir yere sahip olmaya başladı. Yurtdışı pazarında da Türkiye'den bitkiler önemli bir yer tutuyor. Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği bu anlamda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Biz de dernek başkanı İhsan Beşer'le konuşacağız stüdyoda bu önemli konuyu. Ve hemen sonrasında Almanya'ya, Münih'e bağlanacağız. Ramazan'da Münih Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliği'nin çalışmalarını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen etkinlikleri ve 34. Münih Uluslararası Belgesel Film Festivali'ni Almanya'dan Buket Parlas Vehter aktaracak bizlere. Ve sonrasında Göç Yolları köşemizde İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle olacak. Göç ve kalkınmayı konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Belki
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer bizimle birlikte. Sayın Beşer, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla Türkiye'de son zamanlarda tıbbi ve aromatik bitkiler pazarını konuşacağız. Tabii ki yalnızca Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada da çok önemli bir yere sahip ama Türkiye'nin payı da bu anlamda çok önemli. Son zamanlarda neden bu kadar arttığını en çok merak ediyoruz aslında, onu soracağız ama konumuza tam olarak geçmeden önce Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin çalışmalarından biraz bahsedelim. Ne zaman kuruldu, hangi amaçlarla kuruldu, bugün neler yapıyor?
Tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle hassas bir konuda bizi misafir ettiğiniz için. Çünkü hakikaten tıbbi ve aromatik bitkiler dünya pazarında çok hızla büyüyerek önemli anlamda üreticilerine katma değer sağlayan bir pazar. Hı hı. Türkiye'de bu noktada çok önemli verimli topraklara sahip. Bu konuya gireceğiz ama ben dernekten biraz bahsedeyim. Bizim Çin Halk Cumhuriyeti ile başka ülkelerle de olduğu gibi Çin Halk Cumhuriyeti ile de yaklaşık 7 yıldır çok iç içe geçmiş bir yapımız var. Hı hı. Pek çok faaliyeti birlikte yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Çin'e yaptığı ziyaretlerde de ben bizzat bulundum. Türkiye'den Çin'e ihraç edebileceğimiz ürünler neler, daha çok genişletebileceğimiz ürünler neler, özellikle gıda konusundaki pazarda hızla Çin'de çok inanılmaz derecede bir alım.
Çin
söz
çok kalabalık
konusu,
bir nüfus
1 milyar 400 milyon hı. nüfusa sahip bir evet. ülke. Dolayısıyla damak tadı bir defa tuttuğu zaman kalite standartlarında da Türkiye'nin hakikaten Avrupa Birliği standartlarında üretim yapan pek çok firması var. Hı hı. Bunu da gururla söylüyoruz. Dolayısıyla Avrupa'ya alternatif bir pazar noktasında da Çin çok önemli. Ürettiği ürünlerin herkesin para etmesi noktasında da bir rekabet anlamında da Çin'e mal satmak gerçekten çok önemli.
Evet.
Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği iki ülkenin dostluk çerçevesi içerisinde yaptığı pek çok işleri ticaret noktasında da ihracata yansıtma noktasında da önemli çalışmalar yapıyor. Hı hı. Türkiye ile Çin arasındaki önemli ticaretler, mermer maden, gıda. Gıdayı açtığımız zaman kiraz, fındık, kuru incir, meyve suyu, maden suyu, su ihracatı var yine. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bir çalışmayı zaten yürütüyoruz şimdi. Kültür, turizm ve spor alanlarında çalışmalar ve şirketlerimizin ihracatları var. Bunlarla ilgili de biz dernek olarak tek tek ikili B2B toplantılar yapmayı sürdürüyoruz.
Peki gidişat nasıl? Yani bizim damak tadımızla Çinlilerin damak tadı ya da bizim ihracat sistemimizle onların sistemleri uyuyor mu birbirine?
Şöyle, damak tatlarımız birbirinden çok farklı.
Evet.
Ama bizim ülkemizde yetişen pek çok ürün hakikaten Çin'de de çok sevilen ürünler. Hı hı. Yani kiraz bu noktada öyle, incir öyle, su, maden suyu, Çin'de artık tüketilmeye başlatılan ürünler. Bu piyasada, pazarda yer aldıkça, ürünü tanıdıkça mesela kirazı tanıyorlar ama maden suyunu yeni tanıyorlar.
Hmm.
Ama alıştıktan sonra inanılmaz bir tüketim
oluyor,
var.
Talep oluyor, değil mi?
Bununla ilgili şöyle bir örnek de verebiliriz. Zeytinyağının Çin'e girme tarihi bundan 20 yıl öncesi. 20 yıl öncesi Çin'e zeytinyağı girdiğinde ben arkadaşlara da hep bahsediyorum. Çinliler zeytinyağının rengini, kokusunu ve tadını hiç beğenmemişler. Ancak İtalya ve Fransa'nın bir pazarlama stratejisi, bunun şifalı olduğunu, sağlıklı olduğunu anlattıkça ve tattırdıkça şimdi Çin zeytinyağının en büyük tüketicisi konumunda.
Damak tadı da alışınca.
Evet, bizim de alternatif işte süt ve süt ürünleri, peynir gibi ürünler. Şu anda Çinler çok peynir yemiyor ama Türkiye'ye geldiklerinde ikram ettiğimizde de damak tatlarına çok uzak bir tat değil. Bunların da ara işte çalışmalarını yapıp daha fazla ne kadar ticaret hacmini genişletebiliriz noktasında çalışıyoruz. Bu noktada hakikaten hem hükümetimizden, devletimizden çok ciddi manada destek görüyoruz. Bu noktada hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hem de Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Ticaret Müsteşarı, Kültür Müsteşarı ile de çok sıkı bir diyalog halinde çalışıyoruz. Onlardan da çok ciddi manada destek görüyoruz. bütün sinerji bir araya geldiği zaman da ortaya güzel şeyler çıkıyor.
Ürün tanıtımlarını nasıl gerçekleştiriyoruz?
Ürün tanıtımlarını şöyle gerçekleştiriyoruz. Şirketlerin bireysel çalışmaları var. Bir de bizim kontrolümüzde yapılan pek çok organizasyon var. Biz bugüne kadar hem kültürel anlamda hem de ticari anlamda pek çok toplantı organize ettik. Şimdi 17-20 Haziran'da da sadece tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bir toplantı organizasyonu ediyoruz. Ve bunun çok verimli olacağını biliyoruz. Çünkü adım adım sektör odaklı, karşı taraftan gelen firmaların kim olduğu belli, ne istedikleri belli, sipariş miktarları belli. Tam bir B2B çalışma noktasında bir çalışma hazırlıyoruz.
Madem tıbbi ve aromatik bitkilerden bahsini etmişken o zaman hemen o konuya girelim. Nedir tıbbi aromatik bitkiler ve neden son zamanlarda pazarı bu kadar genişledi ve ekonomiye katkısı bu kadar arttı?
Evet, aslında bizim derneğimizin tıbbi aromatik bitkiler kurulu var. Bu konu bize Afyonlu Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'ndan bir emanet. Çünkü o uzun yıllar Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaptığı için bu konunun hassasiyetini çok iyi biliyor. Bununla ilgili pek çok kitap çıkarttı falan. Bize de dedi ki mutlaka bu konunun üzerinde eğilin, bir çalışma yapın. Bu doğrultuda şahında ben en son Çin ziyaretimde Çin Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı için Ticaret Bakanlığı'yla da görüşerek Çin'de 7 tane bizim Türkiye Odalar Borsalar Birliği gibi oda var. Bunlardan bir tanesi Çin Gıda Tarım Hayvan İthalat İhracat Sanayi Odası.
Tam da aradığımız.
Evet. Orayı ziyaret ettik. Oradaki yetkili arkadaşlarla görüştükten sonra da biz bu tıbbi aromatik bitkilerle ilgili ikili ticaret noktasında neler yapabileceğiz konusunu gündeme getirdik. Onlar da bize Çin Baharatçılar Birliği'nin üyeleriyle beraber bir program ayarlarsak Türkiye'yi seve seve ziyaret edeceklerini söylediler. Biz de ondan sonra hemen geri dönüp çalışmalara başladık. Türkiye'deki işte potansiyelimiz ne, neler yapabiliriz? Hemen kurulumuzu oluşturduk. Kurulda kimler var? 25-26. dönem Çorum Milletvekilimiz, Eczacı İksen Ceritoğlu Kurt, Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Afyon Sağlık Bilimler Üniversitesi Rektörü, İrem Tatlı Hocamız, yine Hacettepe Üniversitesi'nde profesör, Profesör Doktor Ahmet Başaran, Hacettepe Üniversitesi'nde, Profesör Doktor Hayri Duman, Gazi Üniversitesi'nde, Profesör Doktor Neşet Arslan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde ve TAGEM Tarım Bakanlığı'ndaki Bitkisel Araştırmalar Müdürlüğü ile beraber bir kurul kurduk. Burada işte Türkiye'de hangi bitki nerede yetişir, bunun katma değerli olarak yağa nasıl dönüşür, kozmetik ürünlerde neler var, bunların dış dünyasındaki pazarları nelerdir, bunlarla ilgili ciddi bir çalışma içerisine koyulduk. 17-20 Haziran'da gelecek olan ekip aslında Dünya Baharatçılar Birliği'nin en önemli şirketlerinden oluşan yönetim kurulu başkanı, CEO ve satın alma müdürleri. Yaklaşık 39 şirketten 45 firma yetkilisi Türkiye'yi ziyaret edecekler. Şöyle baktığımız zaman aslında verdikleri sipariş listesi, istedikleri ürünlere baktığımızda da işte kimyon, kekik, reyhan, adaçayı, lavanta yağı, misk adaçayı, gül çiçeği çayı, lavanta, gül yağı gibi başkaca da bir sürü bir şey var. Defne yaprağı. Tam da tıbbi aromatik bitkilerde yetiştirebileceğimiz pek çok ürün var. Buradaki hedefimiz şu aslında. Bir takım şeyleri doğrudan zaten satabilecek potansiyelimiz var Çin'e. Bir de sürdürülebilir olarak yapacağımız işbirlikleriyle beraber işte Türkiye'nin verimli topraklarında alım garantili üretim noktasında biz çok kaliteli ürünler yapıyoruz. Tabii ürünlerin bazı spekleri var, özellikleri var. Onlara göre de arkadaşlarımız çalışmayı yürütüyorlar. Ben bu toplantının içerisinde çok önemli bir ihracat potansiyelinin bu noktada ortaya çıkacağını düşünüyorum. Tıbbi aromatik bitkiler, siz de bahsettiniz. Dünya pazarında ne kadar bir hacim var. 2018 yılında 62 milyar dolar olan bu rakam 2050 yılındaki hedef 500 milyar dolar.
Gerçekten çok inanılmaz bir büyüme. Şöyle aslında sanıyorum Çin'deki bu konunun çalışanı uzmanlar da Türkiye'de bu potansiyelin olduğunu fark edip size doğrudan doğruya bizi baharatçılarla buluşturun demeleri, öyle değil mi?
Tabii tabii, biz de tanıyorlar bu konuda, onlar da bu anlamda adres teslimi de bize bazı firmaları söylüyorlar. Yani biz onları dinlerken de gerçekten bu işte çok yeterli olduklarını görüyoruz. Çok hazır olduklarını görüyoruz. Bu işe çok istekli olduklarını görüyoruz. Bize diyorlar ki işte şu fabrika var Türkiye'de, bunun şu kadar potansiyeli var. İşte Isparta'daki gül yağı miktarı şu kadar ama biz bundan daha fazlasını istiyoruz. Birlikte nasıl bir çalışma yapabiliriz? Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Çinli firmalar var. Bu noktada işte bütün sektörü bir araya getireceğiz. Ben biraz önce de bahsetmiştim. Böyle bir çalışma içine girince hem sağ olsun Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu Afyonkarahisar hem milletvekilimiz bize bu noktada çok ciddi manada destek veriyor. Hem de buraya gelmeden hemen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuş.
Hem tam da bu konuyla ilgili.
Evet, tıp ve aromatik bitkilerle ilgili. Başkanlığını Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Aydın yapıyor. Yardımcısı da Karaman Milletvekilimiz Recep Şeker. Onlar da önümüzdeki hafta tüm kurumlarla ilgili, kurumların da genel müdürlüğü ilgili aynı çalışmaya üzerinde yapıyorlarmış. Sağ olsunlar bizi davet ettiler. Bu toplantıya da çok ciddi manada benimsediklerini, önemsediklerini söylediler. Her türlü desteği de vereceklerini söylediler. Tabii ki bu ticaret noktasında devlet destekleri de çok önemli.
Tabii,
hem üretici açısından önemli hem de karşı ülkenin bu işi sahiplenmesi açısından çok önemli. Bizim bu 4 günlük programda o kadar detaylı çalışıyoruz ki işte hangi saat inecekler, kaç firma ziyareti yapacaklar, hangi firmalarla bir araya gelecekler, hangi saatte istirahat edecekler. Çünkü ne kadar çok
alanı tanıştırırsanız,
tanıştırabilirsek, kadar ne kadar çok alanı gösterebilirsek gerçekten Türkiye'de işte ben Afyonluyum, haşhaş bitkisi özel bir bitki ama haşhaş tarlalarının görselliği inanılmaz güzeldir. Mor beyaz. Lavanta bahçeleri inanılmaz güzel. Isparta'da o gül bahçelerini. Bunları gördüğünüz zaman hakikaten bambaşka. İşte Zeytinburnu'nda Zeytinburnu Belediyesi'nin bir bahçesi var. Hakikaten çok özenle yapılmış, çalışılmış. Dolayısıyla Türkiye bu noktada hem endemik bitkiler noktasında hem de tıbbi aromatik bitkilerde çok fazla ürün üretebilecek kapasitede. Biz bunu sürdürülebilir olarak bugün yapacağımız ve önümüzdeki süreçte neler üretebileceğimiz noktasında işte bu önemli şirketlerle kendi şirketlerimizi bir araya getirip bu alandaki üretimi artırmak en büyük hedefimiz bu. Bunda da çok olumlu sinyaller var diyoruz. İyi çalışıyoruz bu noktadaki dersimizi. Bundan sonraki toplantılar içerisinde de bize ayrı moral kaynağı oluyor açıkçası.
Şimdi bu anlamda çalışmalar başlayacak. Peki şu anda Türkiye'deki o potansiyelin, o üretimin miktarı örneğin Çin'deki talebi karşılamaya yeterli mi? Yoksa burada da yine üretim anlamında bir yenilik yapılması gerekecek mi?
Kesinlikle şöyle. Şimdi tabii ki yetmiyor. Yani sipariş miktarları oldukça fazla. Belli ürünlerde işte onların istediği 3-4 şirkette bizim üretimimiz neredeyse ancak karşılıyoruz. Ama bu şu demek değil, üretim miktarımızı çok artırabilecek potansiyelimiz var. Yeter ki üretici bunun satılacağını doğru pazarı görsün. Ne kadar üretimini artırma noktasında son derece verimli topraklara sahip Türkiye.
Evet, gerçekten çok şanslısınız. Şimdi önümde bir liste var sevgili dinleyiciler. Ben size şöyle tıbbi aromatik bitkiler, ekiliş ve üretim miktarları listesi. Haşhaş, kimyon, kekik, anason, çörek otu, rezene, kişniş, süpürge otu, şerbetçi otu, oğul otu, adaçayı, gül ve özellikle yağlık olarak kullanılacak gül, lavanta, çemen, semiz otu, dere otu, kırmızı biber, maydanoz, nane, rokatere. Yani aslında masalarımızda, sofralarımızda her zaman var olan baharatlar, ürünler ama hani bu kadar kıymetli olduklarını sanıyorum çoğumuz bilmeyiz.
Tabii yani bu yerken sağlık şifa noktasında üretim noktasında da böyle ama bizim asıl hedefimiz bunu katma değerli olarak yağ olarak, kozmetik sanayi olarak da çok ciddi manada bir katma değeri var. Doğrudan böyle ihraç etmeyi daha çok istiyoruz. Yani ülke noktasında daha katma değerli noktaya geliyor.
Evet.
Dolayısıyla bu açımdan baktığımız zaman da bununla ilgili altyapı hazırlığında olan çok ciddi manada evet. fabrikalarımız var. İnşallah memleketimiz için güzel bir toplantı olacağını ümit ediyoruz.
İnşallah. Biz de size ve tüm ekibinize kolaylıklar diliyoruz. 17-20 Haziran içinde inşallah beklenenin de ötesinde çok i̇nşallah. Güzel paylaşımlar, alışveriş gerçekleşir, ticaret gerçekleşir diyelim ve programımızın bu ilk bölümünü de sonlandıralım. Sayın İhsan Beşer stüdyo konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye için İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı. Türkiye'deki son zamanlarda tıbbi ve aromatik bitkiler pazarının çok yoğun ve ileri düzeye geldiğinden bahsettik ve bu anlamda yapılan dernek çalışmalarından bahsettik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan Buket Barlas Vehter telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Vehter, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar Münih'ten.
Merhaba. Münih'teki son gelişmeleri sizden almak istiyoruz. İsterseniz ilk olarak Ramazan etkinlikleriyle ve Din Hizmetleri Ateşeliği'nin çalışmalarıyla başlayalım.
Evet, Münih Din Hizmetleri Ateşeliği burada uzun yıllardır yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Dini konularda bilgilendirme toplantıları, hac organizasyonu, öğrenci eğitimleri gibi konularda hizmet veriyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dini ve kültürel hassasiyetlerin korunması ve yaşatılması çok önemli. Bu konuda başta Din Hizmetleri Ateşelikleri olmak üzere çok sayıda cami ve dernek çalışmalar yapıyor. Almanya'da 13 şehirde Din Hizmetleri Ateşeliği bulunuyor. Bu ateşelikler konsolosluklarımızın bünyesinde hizmet veriyor. Dünya geneline baktığımızda Din Hizmetleri Ateşeliklerinin sayısı toplam 38. En fazla ateşelik burada yaşayan Türk vatandaşlarının sayısının yüksek olması nedeniyle Almanya'da bulunuyor.
Evet, buyurun. Evet.
Ben Berlin Büyükelçimiz Ali Kemal Aydın'ın bir açıklamasına kısaca değinmek istiyorum. Ali Kemal Aydın, Berlin Büyükelçimiz, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada iştar sofraları nefrete ve ayrıştırıcı söylemlere verilebilecek en güzel cevaptır diyerek Türk toplumundan gerek bireysel gerek sivil toplum kuruluşları aracılığıyla düzenleyecekleri iftar programlarına Alman komşu ve dostlarını da mutlaka davet etmelerini istedi. Berlin Büyükelçimiz ayrıca Ramazan ayının Almanya'daki Türk toplumu içerisindeki kardeşliği, dayanışmayı, birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde de bulundu. Evet. Buyurun.
Pazar günü de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız. 100. yıl. Bu anlamda Münih'te ne gibi etkinlikler gerçekleştirilecek?
Münih'te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 100. yılı olması nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ayrı bir önem veriyor. Aynı gün pek çok etkinlik yapılacak. Öncelikle Türk-Alman Dostluk Derneği tarafından düzenlenen bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. 19 Mayıs Pazar günü 16. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Şenliği'nde şiirler okunacak, şarkılar söylenecek, halk dansları gösterileri yapılacak. Çocuklar ve gençler birlikte dans edecekler. Theodor Heuss Straße 29 numaralı adreste yapılacak olan bu büyük şenliğe saat 14'ten itibaren herkes davetli. Yine Pazar günü Kurtuluş Destanı ve Atatürk Oratoryosu isimli yapım saat 15'te Christoph Straße 12 numaralı adreste izlenebilir. Pazar günü yapılacak başka bir etkinlik ise Kurtuluş'tan Çağdaşlığa 100. yıl başlığını taşıyor. West End Straße 66 numaradaki Jugendzentrum yani gençlik merkezinde saat 17.30'da başlayacak etkinlikte film gösterimi, konuşmalar ve müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Münih Başkonsolosluğumuz tarafından 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen bir spor şenliğinden de bahsetmek istiyorum. Atatürk Kupası adı altında 9 Haziran Pazar günü yapılacak futbol turnuvasında çok sayıda takım mücadele edecek. Garching Stadyumunda saat 11'den itibaren gerçekleştirilecek olan Atatürk Kupası'na tüm vatandaşlarımız davetli. Giriş tüm diğer etkinliklerde olduğu gibi ücretsiz.
Evet, gerçekten çok güzel etkinlikler var. Tüm Münihli gençleri ve kendini genç hissedenleri beklediğimizi ifade etmiş olalım. Bir de bildiğimiz kadarıyla 34. Münih Uluslararası Belgesel Film Festivali de yine gerçekleşiyor. Bundan biraz bahseder misiniz?
Evet, bu festival kapsamında bu yıl 51 ülkeden 159 film gösteriliyor. Münih bugünlerde adeta bir belgesel metropoline dönüştü demek mümkün. Almanya'nın en büyük belgesel festivali, ayrıca Avrupa'nın da oldukça önemli festivallerinden biri olan Münih Uluslararası Belgesel Film Festivali 8 Mayıs Çarşamba günü muhteşem bir açılışla başladı. Festivalde bu yıl özellikle iklim değişikliği, çevre sorunları, sığınmacıların durumu, kriz bölgelerinde hayat gibi politik konularda çekilmiş birbirinden ilginç filmler var. Münih'te 20 ayrı salonda gerçekleştirilen gösterimlere ilgi çok yoğun. Bazı filmlerin gösterimi ise açık havada yapılıyor. Festivalde ayrıca çocuklar ve gençler için hazırlanmış çok zengin bir program da var. Öğrenciler 12 gün süren festival kapsamında öğretmenlerinin eşliğinde atölye çalışmalarına katılıp film izliyor ve yönetmenlerle konuşma imkanı yakalıyorlar. Festival bu pazar günü sona erecek.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Veytar verdiğiniz bilgiler için. Size de kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan Buket Barlas Vehter telefon hattımızın diğer ucundaydı. Münih'teki etkinliklerden bahsetti bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Bostandan ayrı düştüm, istemem altın kafes. Vatandan ayrı düştüm, vatandan ayrı düştüm. Ey gam öldürme beni, bu hicran gecesinde. Zira bir güneş yüzlü, handandan ayrı düştüm. Gönül feryat ediyor, karanlık gecelerde, gamlıyam bir mahcemal, sultandan ayrı düştüm. Gönül feryat ediyor, karanlık gecelerde, gamlıyam bir mahcemal, sultandan ayrı düştüm. Geldiğimi soranlar, sormayın ahvalimi. Ben candan ayrı düştüm, ben candan ayrı düştüm. Selimi kınayanlar bilmez ıstırabımı. Şu canıma can katan canandan ayrı düştüm. Gönül feryat ediyor karanlık gecelerde, gamlıyam bir mahcemal, sultandan ayrı düştüm. Gönül feryat ediyor karanlık gecelerde, gamlıyam bir mahcemal, sultandan ayrı düştüm.
Yolları. Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün göç ve kalkınma konusunu konuşacağız. Göç aslında hem göç veren ülkeye faydalar sağlıyor, hem de göç alan ülkeye, tabii, hem de göç eden kişilere.
Evet,
kalkınma boyutunu değerli hocamla tartışalım.
İnsanlar doğdukları yerden, yaşadıkları yerden neden göç ederler? büyük çoğunluğu aslında daha iyi hayat standartlarına kavuşmak için. İşte bu önemli bir olgu tabii. Böyle bir cesaretle kalkıp başka bir yere gidiyorlar ve orada yaşamaya başlıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Tabii bunun bir ekonomik boyutu var. Yani göçün ekonomik ve kalkınmayla ilgili boyutu aslında en çok tartışılan boyutlardan bir tanesi. Tabii çok başka boyutlar var. Göç ve güvenlik var, işte göç ve diplomasi var falan filan. Şimdi bu en çok konuşulan, en çok tartışılan konulardan biri olduğunu söyledim. Çünkü dediğiniz gibi göçmenler gidip de bir başka ülkede daha iyi şartlarda çalışıp para biriktirip işte hem kendi yaşam standartlarını yükseltmek hem de ülkelerinde kalan yakınlarına para göndermek, işte dövizler havale etmek için falan kalkıyorlar, gidiyorlar. Tabii türlü meşakkatli bir sürece giriyorlar. Yani o süreç içerisinde de mümkün olduğu kadar işte daha çok istifade edip bu ekonomik açıdan ve işte böylelikle kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini güvence altına almaya çalışıyorlar. Bu bir doğal bir şey. Yani. Bu her zaman dünyanın her tarafında var olan bir şey. Dediğiniz gibi yine hem gönderen ülke açısından hem de kabul eden ülke açısından mesela bu geçtiğimiz günlerde Alman Meclisi'nde tartışılan ve karara bağlanacak olan bir önemli husus var. Almanya biliyorsunuz işte göçmen kabul eden bir ülke halinde. Fakat uzun yıllardan beri işte bunda böyle bir takım sınırlamalar falan söz konusuydu. Şimdi nüfusun gelişmesi, gelişimi işte yani demografik sıkıntılar, nüfusun yaşlanması daha doğrusu ve sosyal güvenlik sistemini tam olarak finanse edecek çalışan nüfusun bulunmaması, azalması nedeniyle veyahut nitelikli elemana ihtiyaçları var. Yani ekonomiyi döndürebilmek için nitelikli elemana, yani eğitim alanında da bu konuda alınması gerekli tedbirler aslında çok başarılı olmadığı için mutlaka ülke dışından nitelikli, hatta Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışından yani nitelikli eleman alma ihtiyacı duyulmuş ve bunu da mecliste kararlaştırma aşamasına getirdiler. Şimdi neden? Çünkü yani ekonominin dışarıdan gelen göçmene ihtiyacı var. Şimdi bu bizim Avrupa'ya giden işçilerimiz 1960'lı yılların başında da bu nedenle gittiler zaten. Yani
yine onun aynı ihtiyaç sebebiyle.
Aynı ihtiyaç nedeniyle. Dolayısıyla kabul eden ülke açısından çok önemli. Hem tüketici hem üretici iş gücü olarak yabancı işçiye, yabancı işte yani üretene ve tüketene aynı zamanda tabii ihtiyaçları var. Tabii bunlar bir de geldikleri ülkelere yaptıkları katkılar açısından da çok değerli bir konumdalar bu göçmenler. Geçtiğimiz işte 50-60 sene içerisinde tam olarak rakamlar yok aslında ama ben bir zaman bir merak edip öğrenmeye çalışmıştım. 1960'ların başından 1985'e kadar falan. Daha sonraki yıllarda belki biraz azalma falan da oldu tabii de. Çünkü doku değişiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dokusu değişiyor. Yaklaşık 100 milyar dolar Türk ekonomisine bir girdi sağlamışlar. Yani gönderdikleri dövizlerle. Şimdi düşünün bir. Eğer o 100 milyar dolar olmasaydı işte 100 milyar dolar eksiğimiz olacaktı. Yani gayet basit bir hesapla. Bu şimdi tabii çok daha da artmış da olabilir onun sonraki yıllarda falan ama esas itibariyle yani işçi dövizinin çok ihtiyaç duyulduğu yıllarda Türk ekonomisinin de işte böyle bir işte taze kana ihtiyacı olduğu yıllarda çok önemli bir rol oynadılar. Tabii bunun bir de böyle işte olumsuz tarafı da var. Enflasyonist baskı da yaratıyor. Yani ülke içinde üretmediğiniz bir şeyin parası geliyor ve siz tabii bu sefer talep enflasyonu artıyor falan. Öyle sıkıntılar da var ama genel olarak şimdi Türkiye'yi bir kenara bırakalım. Birçok gelişmekte olan ülke bununla yaşamaya çalışıyor. Hatta neredeyse monokültür diyebileceğimiz olaylar var, olgular var karşılaştığımız. Fas bu işe çok önem veriyor örneğin. Kuzey Afrika ülkesi Fas. Ve her sene mesela bu işçilerin, Fas işçilerinin yurt dışından gönderdiği, ülke dışından gönderdiği paralar o kadar önemli ki ekonominin dönmesi için son derece önemli. Ve kral mesela izin mevsimi geldiği zaman işçileri bizzat gidip şeyde limanda karşılıyor. Hoş geldiniz falan diye. Onlara çok önem veriyorlar falan. Şimdi bu küreselleşme çağında da devam eden bir şey. Ve devam da edecektir. Şimdi Türkiye'ye geri dönecek olursak bizim yurt dışındaki vatandaşlarımızın gönderdikleri dövizlerin miktarı azaldı şimdi artık. Yani çünkü dediğim gibi doku değişti. Artık yerleşik düzene geçtiler. Türkiye'de yok çocukları. Akrabaları yok. Evet. Yani yaptıkları yatırımlar var işte falan. Belki şu söylenebilir. Yazlık ev alıyorlar. Konut yatırımı yine yapıyorlar. Hı hı. Türkiye'ye çünkü tamamen kopmadılar bizden. Yani kopmayacaklar da ondan sonra istemiyorlar. Dolayısıyla böyle bir girdisi var. Bir de her sene turist olarak geliyorlar. Bizim Türkiye'ye gelen turist sayımızın içinde önemli bir şeydir.
Yüzde
yani.
Onlar.
Yüzde de onlardan, onlardan geliyor. Yani şimdi bu çok tabii ekonomik açıdan da önemli bir kalem, evet. Türkiye açısından. Ama dediğim gibi yani bir başka husus daha var tabii, onu da söylemek lazım. Şimdi bizim ilk gittiği zaman işçilerimiz aslında Türkiye'nin hareket noktası, kısa bir süre kalsınlar, belli konularda uzmanlaşsınlar, nitelikli eleman olsunlar ve dönüp gelsinler ve Türk ekonomisinin yani gelişmesine katkıda bulunsunlar. Böyle bir niyet de vardı. Hı hı. Bu ne kadar gerçekleşti? Çok değil tabii. Çünkü
giden kaldı.
Gidip kalanlar da var. Dönen de var. Dönen de var. Mesela 1961'den sonra gidenler, işte 1967-68 bir kriz oldu Almanya'da mesela. O zaman döndüler onların büyük bir kısmı. Tekrar gitmeyenler de var. Hmm. Ve ilk seçilip götürülenler de çoğu aslında nitelikli eleman. Dolayısıyla onların orada yani o kısa süre içerisinde belki edindikleri bir takım bilgiler ve beceriler Türkiye ekonomisine de katkıda bulunmuştur diye düşünüyorum tabii. Bir başka husus, şimdi insanlar özellikle gençler çok hareketliler. Yani dünyanın her tarafında çok hareketliler. Bu küreselleşme ve işte seyahat imkanlarının artması, iletişimin iyice böyle artık dallanıp budaklanması. Mesela Almanya'da, Avrupa'da yetişen gençlerimizin büyük bir kısmı sadece Türkiye'ye değil bir başka ülkeye de gidip bir müddet kalmak istiyorlar. Oralarda çalışmak istiyorlar. Bu arada Türkiye'ye gelenler de çoktur. Sadece İstanbul'da birkaç bin kişi vardı son yıllara kadar, yani devamlı artıyordu bu rakam. Almanya'da okumuş, doğmuş, büyümüş, Alman vatandaşı olmuş, orada üniversite tahsili yapmış ama işte Türkiye'de gelip çalışmak istiyor. Bu da, bunun böyle bir boyutu da var.
Ülkesine
çok
katkıda bulunmak.
Bunlara transmigrant diyoruz. Yani belki gelecekler, Türkiye'de bir süre kalacaklar. Arkadan bir üçüncü ülkeye de gidebilirler falan yani. Böyle bir hareketlilik, böyle bir müthiş bir mobilite söz konusu. Bunun da ekonomiye çok büyük katkısı olduğu kanaatindeyim. Yine belki üzerinde durulması gereken bir başka kesim. Profesyoneller, yani bir Türkiye'de yetişmiş, son derece nitelikli ama başka bir ülkede çalışmayı yeğleyen, biraz buna böyle işte brain drain falan, hani beyin göçü
beyin
falan
göçü,
diye
evet,
biraz
evet.
Aslında bunlar rahatsızlıkta duyulması normal, duyuluyor. Hatta Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu onların tekrar, yani yurt dışındaki bu yetişmiş beyinlerin Türkiye'ye gelmesi için de bir takım tedbirler aldı geçmişte, geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde. Fakat bunlar da işte tabii gittikleri ülkede hem katkıda bulunuyorlar ve yarın öbür gün belki de gelip Türkiye'de o katkıyı sağlayacaklar. Bunların her birinin bir ekonomik sonucu var. O nedenle göçü kalkınmadan ayrı düşünmek, onu tamamen bundan soyutlamak, bir takım işte böyle olumsuz taraflarıyla görmek çok son derece yanlış yani. Ama maalesef eğilim budur. Dünyadaki eğilim budur. Popülizmin getirdiği bir de yani çok ilerleyen bir popülist akım var. Özellikle göçmen kabul eden ülkelerde. Maalesef Türkiye'de de yavaş yavaş kaşınıyor bu maalesef. Yani bu Suriyeli göçmenler nedeniyle. Fakat genel anlamıyla göç ekonomik bir olgu demek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Sadece güvenlik açısından bir takım tehditler, işte kültürümüzü bozuyorlar, yok işte asayişi bozuyorlar falan şeklinde. Onun üzerine gitmektense bu konuları biraz daha öne çıkarmanın da yararlı olacağı kanaatindeyim ben.
Evet değerli hocam, sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de yetişip büyüyen gençler de yurt dışına gidip orada eğitim almak üzere farklı programlarla, Erasmus gibi ya da ismi çok farklı olan programlarla gidip eğitim alıp sonra tekrar ülkeye dönebiliyorlar. Ya da yine Türkiye'de yetişmiş gençler yurt dışına yine aynı programlarla gidip bu sefer ülkeyi çok beğenip ya da çalışma şartlarını kendine çok uygun görüp orada çalışmaya ve yaşamaya devam edebiliyorlar. Bu anlamda hani buna da beyin göçü denir mi ya da bu da ekonomiye katkı, olumlu ya da olumsuz katkı sağlar mı bilemiyoruz yani, ama.
Beyin göçü şeklinde de böyle pek abartılacak bir şey olduğunu kanaatinde değilim ben. Yani hakikaten küreselleşmenin getirdiği farklı fırsatlar var. O fırsatlardan da yararlanmak lazım. Ama bakın mesela işte biraz önce örneğini verdim, Almanya'nın o demografik gerileme nedeniyle yaşlanan nüfus, işte çalıştıracak insan bulamama, ona göre eğitim tedbirlerinin yetersiz olması falan, dışarıdan nitelikli insan alma ihtiyacının ilk defa da değil, daha önce de böyle bir mavi kart mı yeşil kart bir şey çıkarmıştı, yeşil kart galiba çıkardılar. Pek tutmadı o. Yani gelmek istemediler birçok ülkelerden. Özellikle bilişim teknolojisine çok ihtiyaçları vardı. Hindistan'dan falan, ama onlar da işte bilmem Silikon Vadisi'ne gidiyorlar. Silikon Vadisi'ne gidiyorlar. Gelmediler Almanya'ya mesela. Bunun için tedbirler ve bir takım teşvikler getirmeye çalışıyorlar bu ülkeler. Bu aslında Türkiye için de geçerli. Bakınız şöyle şey yapalım. Şimdi daha önce biraz gündeme geldi. Bu Suriyelilerin arasında, Türkiye'ye gelen sığınmacı Suriyelilerin arasında nitelikli insanlar var, nitelikli kalifiye elemanlar var. Bunlardan yararlanmak durumundayız. Niye yararlanmayalım? Zaten hemen onlar geldikten sonra, yani 2011'den sonra gelmeye başladıktan sonra bazı ülkeler, Batı ülkeleri hemen onları seçip götürme falan telaşına girdiler. Çok enteresan. Hatta yakışıksız bir takım laflar da ettiler. Hani bunları bize verin, siz onlardan çok yararlanamazsınız. Sizde de böyle işte okuma yazma bilmeyen niteliksizler kalsın falan gibilerine. Neredeyse. Yani tabii açık açık böyle bir şey söylemeleri söz konusu değil, ama niyet buydu. Davranış buydu. Şimdi Türkiye o konuda da bir adım attı. Bunları vatandaş yapıyoruz. Yani o nitelikli Suriyelilerin bir kısmı da vatandaş oldular ve Türkiye'ye katkıda bulunsunlar diye yani. Bunun ekonomik bir şeysi var, değeri var. O şekilde düşünmek lazım.
Yani yalnızca öğrenci olarak değil, hani doğrudan oraya yerleşme amaçlı gidenler zaten ekonomiye katkıda bulunuyor. Öğrenci olarak gidenleri de dediğiniz gibi farklı katkıları da oluyor aslında. O ülkeye gidiyor, sonra farklı ülkelerde gezintiye, eğitimlere devam ediyor, hareketliliği sürdürüyor. Sonrasında belki kendi ülkesine geri dönüyor, belki o ülkelerde kalmayı tercih ediyor ama.
Yani o kendi ülkesinin de tabii ona bazı imkanları sağlaması lazım. Yani onu sağladığı takdirde tercihen de gelecektir. Tabii yani öyle çok insan da tanıyorum ben.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Değerli katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Göç Yolları köşemizde İstanbul Hayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizimle birlikteydi. Göç ve kalkınma konusunu değerlendirdik ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.